Ayrım 25, Kennedy'nin beyni, Henning Mankell, sayfa 279. Camdan internet kafeye baktı, acaba gerçekten intihar mı etmişti? Ondan nefret etmiş olmalısınız. Birilerinden nefret edecek kadar güçlü değilim, her ne oluyorsa önceden yazılmış. Henrik'in ölümü önceden yazılmamıştı. İçeri girdiler ve boş bir bilgisayara yönlendirildiler. Diğer masalarda okul kıyafetleriyle gençler oturmuş, derin bir sessizlik içinde ekranlarına bakıyorlardı. Havalandırma olduğu halde içerisi sıcak yüzünden boğucuydu. Lucinda onlara verilen bilgisayarın ekranı kirli olduğu için sinirlendi. Müdür silmek için gelince de bezi elinden kapıp kendisi sildi. Koloni yönetiminde olduğumuz onca yılda mecbur tutulduğumuzdan fazlasını yapmamayı öğrendik. Şimdi de kendimiz için düşünmeyi öğreniyoruz yavaş yavaş. Fakat hala yapmayı denemediğimiz çok şey var. Kendimiz için bilgisayar ekranını temiz tutmak gibi mesela. Buraya bir kere Henrik'le geldiğinizi söylemiştiniz. Bir şey arıyordu, Çin'le ilgiliydi. Onu tekrar bulabilir misiniz? Muhtemelen. Düşünürsem, önce siz yapmanız gerekeni yapın, az sonra dönerim. Malokura kendi başına dönmüyor, ödemem gereken bir elektrik faturası var. Lucinda parlak gün ışığına çıktı, ince bluzunun altında Louis ter içindeydi. Kendi koltuk altlarından gelen kokuyu alabiliyordu. En son ne zaman yıkanmıştı? Bir yandan Aaron'la Barcelona'da yaptıklarını düşünmeye çalışırken internet bağlantısını kurdu. Gazeteler aklındaydı ama hangisinde ne okuduğunu hatırlamıyordu. Ancak yazıların 1999 ve 2000 yıllarına ait olduğundan emindi. Washington Post arşiviyle başladı işe ama Steve Nichols ya da Steve Holloway diye biriyle ilgili haber yoktu. Kaşındaki teri silip New York Times arşivine girdi. 1999'da yayınlanmış bütün yazıları taraması yarım saatini aldı, 2000'e geçti. Neredeyse anında Henrik'in İspanyol bilgisayarındaki yazıyla karşılaştı. Steve Nichols adlı şahıs şantaja uğradıktan sonra kendi canına kıydı. Şantajcılar HIV pozitif olduğunu ve hastalığı nasıl kaptığını açıklamakla tehdit ediyordu. Louis yazıyı dikkatle okudu, çeşitli linkleri takip etti. Ama Steve Nichols'la Christian Holloway'i bağlayan bir şey bulamadı. Bankoya gidip bir şişe su aldı. Terli yüzünün etrafında sürekli sinekler uçuşuyordu. Şişeyi kafasına dikip bilgisayarın başına döndü. Christian Holloway'i araştırırken AIDS hastalarıyla ilgilenen çeşitli kurumlara ulaştı. Tam vazgeçmek üzereyken Steve Nichols adlı bir daha karşısına çıktı. Genç adamın gözlüklü bir fotoğrafını bulmuştu. Küçük bir ağzı, mahcup bir tebessümü vardı. Belki Henrik'ten birkaç yaş büyüktü. Louis Christian Holloway'de hiçbir benzerlik bulamadı. Steve Nichols görev aldığı A isimli yardım kuruluşunu anlatmıştı. ABD ve Kanada'da aktif olan kurum AIDS hastalarının düzgün bir yaşam sürmesine destek oluyordu. Fakat kendisinin de AIDS olduğunu açıklamamıştı. Şantajla ilgili de hiçbir şey yoktu. Sadece hayatını hastalara adamış olduğu yazıyordu. Louis ümitsizce vazgeçmek üzereyken karşısına bibliyografik bilgiler içeren küçük bir pencere çıktı. Steve Nichols, 10 Mayıs 1970 Los Angeles doğumlu, anne adı Mary Ann Nichols, baba adı Christian Holloway. Louis heyecanla masaya vurdu. Takım elbiseli, kravatlı müdür kaşlarını kaldırarak ona baktı. Louis ona yatıştırıcı bir hareket yapıp aradığı şeyi bulduğunu açıkladı. Siyah genç adam başını sallayıp gazetesine geri döndü. Louis yaptığı keşif yüzünden titriyordu. Aradaki bağlantılar hala net değildi. Christian Holloway ölen oğlunun yasını tutuyordu ama acısının ardında neler gizliydi? İntikam isteği ve şantaj meselesiyle oğlunun intiharının ardında yatanları bulma kararlılığı mı? Lucinda tekrar gelmişti, bir sandalye çekip oturdu. Louis ona az önceki keşfini anlattı. Ama kuşkuluyum, eğer 20 yıl önce olmuş olsaydı farklı olurdu. Ama şimdi öyle değil. Bir insan gerçekte HIV pozitif olduğu ortaya çıkacak diye intihara kalkışır mı? Belki de erkek ya da dişi bir fahişeye bulaştırdığı da ortaya çıkacaktı. Louis, Lucinda'nın haklı olabileceğini görebiliyordu. Henrik'le buraya geldiğinizde ne aradığını bulmaya çalışmak isterdim. Bilgisayarlarınız iyi midir? Barda çalışmam ve ara sıra hayatımı kazanmak için kendimi satmam bilgisayardan anlamıyorum demek değil. Bilmek isterseniz Henrik öğretmişti. Onu kastetmedim. Ne demek istediğinizi en iyi siz bilirsiniz. Louis'in Lucinda'yı yine kırmış olduğu açıktı, özür diledi. Lucinda bir şey demeden aksi bir tavırla başını salladı. Yer değiştirdiler. Lucinda'nın eli klavyede uçuyordu. Çin'de olan bir olayı okumak istediğini söylemişti. Bakayım hangi sayfayı açmıştı. Hatırlamak için kendini zorladı. Tamam, AIDS raporu dedi. Sayfanın başlığı buydu. Aramaya başladı. Parmakları klavyede hızlı ve profesyonelce geziniyordu. Louis ise Henrik küçük bir çocukken ona piyano öğretmeye çalışışını hatırlamıştı. Parmakları piyano tuşlarına keyifsiz bir şekilde küt küt iniyordu. Üç dersten sonra Henrik'in öğretmeni davulcu olmasının daha iyi olacağını söylemişti. Lucinda Mayıs'taydı dedi. Rüzgar vardı ve her taraf kum dolmuştu. Henrik'in de sol gözüne bir şey kaçmıştı. Çıkarmasına yardım ettim. Sonra da buraya geldik ve şuraya oturduk. Salonun bir köşesini gösteriyordu. Burası daha yeni açılmıştı. Pencere kenarında bir masayı tercih etmiştik. Bilgisayarlar yeniydi. Sahibi de buradaydı. Galiba Pakistanlı veya Hintliydi. Hatta Dubai'de bile olabilir. Sinirli bir şekilde aralarda dolanıp müşterilere bilgisayarlara dikkat etmeleri için bağırıyordu. Açılıştan bir ay sonra ülkeden kaçtı. Kafeye yatırdığı para İlya de Mozambik üzerinden yapılan büyük bir uyuşturucu kaçakçılığından geliyormuş. Şimdi kafe kimin bilmiyorum. Belki de kimse bilmiyordur. Bu da genellikle hükümetteki bakanlardan birinin olduğu anlamına gelir. Lucinda gazete arşiv yazıları arasında biraz gezindikten sonra aradığını çabucak buldu. Louis de yazıyı görsün diye kenara çekildi. Yazı net ve açıktı. 1995 yılı sonbaharının sonlarında bir takım adamlar kan satın almak üzere Çin'deki Henan bölgesine gelmişti. Sefil köylerde yaşayan köylüler için kolay para kazanabilecekleri bir kerelik bir fırsattı. Daha önce sadece ağır işçilikle hayatlarını kazanıyorlardı. Şimdi ise tek yapmaları gereken bir sedyeye uzanıp birinin yarım litre kan alışını izlemekten ibaretti. Kanı satın alanlar sadece plazma ile ilgileniyordu ve kan tekrar köylülere pompalanıyordu. Fakat iğneler sterilize edilmemişti. Köylüler arasında birkaç yıl önce Tayland sınırında bir yere giden bir adam vardı. Oradayken benzer şekilde kanını satmış ve sonuç olarak AIDS kapmıştı. Ve şimdi de aynı yöntemle diğer köylülere bulaştırmıştı. 1997'de bir sağlık taraması yapılırken doktorlar pek çok köyde epey insanda HIV virüsü bulmuşlardı. Hastaların bir kısmı ölmüş, bir kısmında da hastalık kronik hale gelmişti. Sonra AIDS raporunun ikinci bölümünde Henan felaketi devreye giriyordu. Bir grup doktor köylerden birine gitmişlerdi. Hastalara BGB2 denen yeni bir ilaç öneriyorlardı. Bu tedavinin patenti de Arizona'da çeşitli antivirüs ilaçları geliştiren Cresco adlı bir firmaya aitti. Doktorlar fakir köylülere ilacı bedava vermeyi önermiş ve sağlıklarına kavuşacaklarına da dair söz vermişlerdi. Fakat BGB2 Çin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamıştı. İlacın varlığından haberdar olmadıkları gibi Henan bölgesine giden doktor ve hemşirelerden de haberleri yoktu. Aslında BGB2'nin etkili olup olmayacağını ve yan etkilerinin sonuçlarını da hiç kimse bilmiyordu. Birkaç ay sonra ilacı kullanan köylülerin durumu kötüye gitmeye başladı. Bazılarında yüksek ateş oluyordu. Tüm güçlerini kaybetmişlerdi. Gözlerinden kan gelmeye başlamıştı ve iyileşmeyen döküntüleri vardı. Giderek daha fazla sayıda köylü öldü. Bütün o doktor ve hemşireler aniden ortadan kaybolmuştu. Arizona'daki şirket olanlar hakkında hiçbir bilgisi olmadığını iddia ederek adını değiştirmiş ve küllerinden doğan bir zümrüdü anka gibi İngiltere'de yeniden ortaya çıkmıştı. Yakalanıp hüküm giyen tek kişi köy köy dolaşıp kan satın alan biri olmuştu. Ciddi bir vergi sahtekarlığıyla suçlanmış ve bir halk mahkemesinde ölüme mahkum edildikten sonra infaz edilmişti. Louis gerindi.
Bitirdiniz mi? Henrik çok kızmıştı. İkimiz de aynı şeyi düşünmüştük.
Burada da olabileceğini mi? Lucinda başıyla onayladı.
Çaresiz insanlar hep aynı şekilde tepki verir. Niye vermesinler ki?
Louis düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Yorgundu, açtı, susamıştı ve hepsinden ötesi kafası karışmıştı. Arada sürekli Umbi'nin neredeyse bedeninden ayrılmış olan kafasını unutmaya, gözünün önünden silmeye çalışıyordu.
Kafeye geldiğinizde Henrik Çay Şahide Christian Holloway'le temas kurmuş muydu?
Yok, o çok sonra oldu.
Değişmeye başlamasından önce miydi?
Aşağı yukarı aynı zamanlardaydı. Bir sabah evime geldi, Lars Håkansson'un evinde kalıyordu ve onu bir internet kafeye götürmemi istedi. Acildi, ilk kez sabırsız görünüyordu.
Niye Lars Håkansson'un bilgisayarını kullanmamış?
Söylemedi ama ona bunu sorduğumu hatırlıyorum.
Ne dedi?
Sadece başını sallayıp acele etmemi söyledi.
Bütün söylediği bu muydu? İyi düşünün, önemli.
Kafeye geldiğimizde daha yeni açılmıştı. Yağmurun serpiştirdiğini hatırlıyorum. Uzaktan gök gürültüleri duyuyorduk. Fırtına Maputo'nun üstüne gelirse elektrik kesilebileceğini söylemiştim.
Lucinda duraksadı. Louis hatırlayabilmek için kendini zorladığını görebiliyordu. Kendisi ise Umbi'den başka bir şey düşünemiyordu. AIDS'ten ölen yoksul köylülerin ortasında ona anlatacak önemli bir şeyi olan adamı. Ürperdi, hem de internet kafenin sıcağına ve rutubetine rağmen. Leş gibi koktuğu hissine kapılıyordu.
Yolda yürürken devamlı arkasını kontrol ediyordu. Şimdi hatırladım, iki kere durup etrafa bakınmıştı. O kadar şaşırmıştım ki ne oluyor diye sormayı unutmuştum.
Bir şey demiş miydi?
Bilmiyorum, sadece yürümeye devam ettik. Bir kere daha durup etrafa baktı, hepsi bu kadar.
Korkuyor muydu?
Söylemesi zor, ben fark etmesem de endişeli olabilir.
Başka bir şey hatırlıyor musunuz?
Bilgisayarda bir saatten az bir süre kaldı, ne yaptığını gayet iyi biliyormuş gibiydi.
Louis olanları gözünün önüne getirmeye çalıştı. İkisi köşedeki masada oturuyorlar. Oradan başını kaldırıp baksa Henrik yolda olup bitenleri görebilirdi. Ama bilgisayarın ardına gizlenmişti. İnternet kafe istedi, çünkü Lars Håkansson'un bilgisayarında iz bırakmaktan çekiniyordu.
O bilgisayarda çalışırken kafeye giren olmuş muydu, hatırlıyor musunuz?
Yorgun ve açtım, bir şey içtim ve kötü bir sandviç yedim. Tabii ki gelip gidenler oluyordu. Özel birini hatırlamıyorum.
Sonra ne oldu?
Yazının bir kopyasını aldı çıktık, evime vardığımızda yağmur bastırmıştı.
Eve dönerken de etrafına bakmış mıydı?
Hatırlamıyorum.
Düşünün.
Düşünüyorum, hatırlamıyorum. Yağmur başlayacak diye yolun çoğunu koşarak gitmiştik. Başladıktan sonra birkaç saat kesilmedi. Sokakları seller götürüyordu. Doğal olarak öğleden sonraya kadar elektrik olmadı.
Sizin evde mi kaldı?
Afrika'da şakır şakır yağmur yağmasının ne demek olduğunu anlamıyorsunuz. Başınızdan aşağı sular boşalıyormuş gibi olur. Mecbur değilse kimse sokağa çıkmaz.
Yazı hakkında bir şey demiş miydi? Niye okumak istemiş o yazıyı? Nereden haberi olmuş? Christian Holloway ile ne ilgisi varmış?
Evime gidince biraz kestirmesinde bir sakınca olup olmadığını sordu. Benim yatağıma uzanmıştı. Kardeşlerime sessiz olmalarını söyledim. Tabii ki olmadılar. Ama o yine de biraz uyudu. Hasta olmalı diye düşünmüştüm. Uzun zamandır uyumamış gibi uyudu. Uyandığında öğleden sonra olmuştu, yağmur durmuştu. Bulutlar dağılınca dışarı çıktık. Hava hoş ve serindi, sahilde yürüyüş yaptık.
Hala bir şey anlatmamış mıydı?
Bir zamanlar duyduğu bir şeyi anlattı. Hiç unutamadığı bir hikayeymiş. Galiba Yunanistan'da olmuş, belki de Türkiye'dir. Çok eskiden olmuş. Bir grup insan isyancılardan korunmak için bir mağaraya sığınmış, yanlarında aylarca yetecek kadar yiyecek varmış ve mağaranın tavanından damlayan sular sayesinde susuz da kalmayacaklarmış. Ama yerleri bulunmuş, düşman mağaranın girişine duvar örmüş. Yıllar sonra mağara bulunmuş ve duvar yıkılmış. Ama onlar çoktan ölmüşler tabii ki. Fakat en ilginci yerde duran seramik sürahiymiş. Tavandan damlayan suları biriktirmekte kullanılıyormuş. Yıllar geçtikçe damlayan sular kristalize olmuş ve sürahiyi de kapsayan bir dikite dönüşmüş. Henrik Sabrı da öyle düşündüğünü söylemişti. Birbirine kaynaşan sürahi de su gibi. Hikayeyi ona kim anlatmış bilmiyorum.
Ben anlatmıştım. Yunanistan'daki Peloponnesos'ta yaşadığım bir duyguydu. Aslında keşif yapıldığında ben de oradaydım.
Ne işiniz vardı Yunanistan'da?
Ben arkeoloğum, orada çalışıyordum.
Ne demek olduğunu bilmiyorum.
Geçmişi araştırırım, insanlığın izlerini, mezarlar, mağaralar, antik saraylar, el yazmaları. Çok uzun zaman önce var olan şeyleri aramak için eşeler dururum.
Bu ülkede arkeolog olduğunu hiç duymadım.
Çok fazla değil ama var. Henrik Say'den hikayeyi nereden duyduğunu anlatmadı mı?
Hayır.
Benim hakkımda hiçbir şey söylemedi mi?
Asla.
Ailesi hakkında hiç mi bir şey söylemedi?
Annesinin ve babasının tanınmış bir ressam olduğunu söyledi. Dünyaca ünlü ve ablası Felicia'dan söz ederdi bol bol.
Kardeşi yok, Henrik benim tek çocuğumdu.
Onu biliyorum, baba tarafındanmış.
Bir an için Louis doğru olabileceğini düşündü. Aaron başka bir kadından çocuk sahibi olup bundan hiç söz etmemiş olabilirdi. O durumda yapabileceği en büyük hakaret bu olurdu. Yani Henrik'e söyleyip kendisine söylememek. Ama bu doğru olamazdı. Aaron ağzını tutsun diye yalvarmış olsa dahi Henrik böyle bir şeyi saklamazdı. Kız kardeş falan yoktu. Onu Henrik yaratmıştı. Henrik'in kardeşi yok diye şikayet ettiğini hiç hatırlamıyordu. Etse hatırlardı.
Size hiç kız kardeşinin fotoğrafını gösterdi mi hiç?
Evet, hala duruyor bende. Louis aklını kaçıracağını düşündü. Kız kardeş yoktu. Felicia diye biri yoktu. Niye Henrik böyle bir şey uydurmuştu? Ayağa kalktı.
Burada daha fazla kalamayacağım. Bir şey yemem lazım. Biraz uyumam lazım.
İnternet kafeden çıkıp boğucu sıcakta yürümeye başladılar.
Henrik sıcağa dayanabiliyor muydu?
Seviyordu ama dayanabiliyor muydu bilemem. Lucinda Louis'i kalabalık eve davet etti. Lucinda'nın annesiyle tokalaştılar. Sağlam, güçlü elleri, kırışık bir yüzü ve dost canlısı bakışları olan yaşlı bir kadındı. Her tarafta her yaştan çocuklar vardı. Lucinda bir şeyler söyledi ve anında hafif rüzgarla salınan bir perdenin örttüğü kapıdan dışarı fırladılar. Lucinda da başka bir perdenin ardında kaybolmuştu. Odadan cızırtılı bir radyo sesi geliyordu. Lucinda elinde bir fotoğrafla geri geldi.
Bunu Henrik vermişti. O ve kız kardeşi Felicia.
Louis fotoğrafla pencerelerden birinin önüne gitti. Henrik'le Nazrin'in fotoğrafıydı. Henrik'in söylediklerini anlamaya çalıştı. Kafasında düşünceler dans ediyordu ama hiçbiri yerine oturmuyordu. Niye yapmıştı bunu? Niye kız kardeşim var diyerek Lucinda'yı kandırmıştı? Fotoğrafı geri verdi.
Bu onun kardeşi değil, iyi bir arkadaşı.
Size inanmıyorum.
Kız kardeşi yoktu.
Ne diye yalan söylesin bana?
Bilmiyorum. Ama inanın bana, bu kız onun iyi bir arkadaşı, adı da Nazrin.
Lucinda itiraz etmeyi bırakmıştı, fotoğrafı bir sehpaya koydu.
Yalan söyleyenlerden hoşlanmam.
Niye size Felicia diye bir kardeşim var dediğini anlayamıyorum.
Annem hayatında tek bir yalan söylememiştir. Onun için doğrudan başka bir şey yoktur. Babam hep yalan söylerdi ona, olmadığını iddia ettiği diğer kadınlar hakkında... Kazandığı ama kaybettiği para hakkında. Annem olmasa asla hayatta kalamayacağı gerçeği dışında her konuda yalan söylerdi. Erkekler yalancı.
Kadınlar da öyle.
Onlar kendilerini korumak için yapıyor. Erkekler kadınlara birçok yönden savaş ilan etmiş. En çok kullandıkları silahlardan biri de yalan. Lars Håkansson adımı değiştirmeye bile kalktı. Lucinda olmayayım, Julieta diye biri olayım istedi. Arada ne fark var hala merak ediyorum. Julieta bacaklarını daha mı farklı açıyor?
Kendinizden bu şekilde bahsetmenizden hoşlanmıyorum. Lucinda kabuğuna çekildi, Louis ayağa kalktı. Lucinda onu arabaya kadar geçirdi. Tekrar görüşmek için bir girişimde bulunmadılar.
25. ayrımın sonu, sayfa 288.